Kutsal kitabın yaratılış bölümünde İsrail ulusunun doğuşunu, çıkış kesiminde İbranilerin seçilişini, sayılar bölümünde bu ulusun sınanışını, Leviler bölümünde ise İbranilerin kan aracılığıyla yaklaşmasını, tesniye kesiminde ise İsrail ulusunun ruhsal yasa ile bilgilendirilişi anlatılıyordu. Şimdi Yeşu kitabında bu ulusun karşı karşıya olduğu çekişmeleri ve istilaları göreceğiz. Yeşu kitabı çıkış kitabından başlayan İbranilerin kuruluşunu tamamlar. Mısır'dan çıkış İbranilerin Mısır tutsaklığından kurtuluşunu anlatmaktadır. Yeşu kitabı ise bu halkın vaat edilen topraklara girerken yaşadığı kurtuluşu anlatır. Yeşu kitabının kilit sözcüğü ele geçirmek, elde etmek, sahip olmak sözcüğüdür. Tanrı İbrani halkına üzerinde yaşayacakları toprakları koşulsuz bir antlaşmayla vermiştir. İbrahim'e şöyle demişti. Yaratılış 17. bölüm 8. ayette. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim, onların tanrısı olacağım. Ama buna rağmen bu halkın bu toprakları ele geçirmesi belirli şartlara bağlıydı. Çekişme ve mücadele ortamında yaşayacaklar, hem bu toprakları ellerine geçireceklerdi, evet hem savaşacaklar hem de ellerindeki toprakları korumaya ve genişletmeye çalışacaklardı. Yeşu'nun onlara ölmeden önce verdiği son mesajında anımsattığı gibi İsrailoğulları bu toprakları ellerinde Tanrı sözüne itaat ettikleri sürece tutabileceklerdi. Yeşu bölümünün yazarı Yeşu'dur. Talmud kitabı Yeşu kitabının son 5 ayeti dışında tamamının Yeşu tarafından yazıldığını söyler. Bu son 5 ayet ise Finehas tarafından kaleme alınmıştır. Yeşu Musa peygamberden sonra İsrailoğullarının başına geçen önderdi. Kendisi başarılı bir komutandı. Mısır'da bir köle olarak dünyaya gelen Yeşu, İsrail ulusunun Mısır'dan çıkışında 40 yaşlarındaydı. Musa'nın yerine geçtiğinde 80, öldüğünde de 110 yaşındaydı. Yeşu, İsrail ulusunu çölde dolaştığı uzun yıllar içerisinde kendisini kanıtlamış, belli etmiş birisiydi. Amalek ordusunun saldırısına uğradıkları zaman halkını organize edip, erkeklerden bir ordu kuran ve Amaleklilere karşı savaşan yine Yeşu idi. Yeşu Musa'nın yardımcısı ya da bir bakanı gibiydi. Bu bağlamda Yeşu ile ilgili referanslar onun Musa'ya bağlılık içerisinde ve Tanrı'ya olan bağlılığında güvenilir olduğunu söylerler. Kadeş Barnea'da Kenan diyarına geçip orayı gözetleyen 12 askerden birisiydi Yeşu. Yine bu 12 askerden iyi haberle dönen 2 askerden birisi Yeşu'ydu. Yeşu adı Tanrı kurtarır demektir. Bu aynı sözcük yeni antlaşmada Jesus, Yeşu, Yeşua yani İsa demektir. Yeşu cesur bir adamdı. Tanrı'ya bağlı, imanlı, lider gayretli birisiydi. Yeşu yaptığı işler ve adının taşıdığı anlamla Mesih'in bir çeşit tiplemesidir. Birisinin dediği gibi Yeşu sıradan yetenekli herhangi bir Mesih inanlısının imanlı topluluğunda önder olabileceğini gösteren bir örnektir. Yeşu çağrıldığı göreve gökten aldığı bir mesajla gelmedi. Onu bu göreve kendisini çok iyi tanıyan Musa peygamber atadı. Musa onun bir önder olarak İsrail ulusuna çok yararlı olabileceğini çok önceden görmüştü. Yeşu kitabı bugün yaşayan biz Mesih inanları için pratik uygulamalarla dop dolu olan bir kitaptır. Vaat edilen topraklar cennet olarak yorumlanamaz çünkü cennet birçok mücadele ve savaşın yaşandığı bir yer değildir. Cennet, Tanrı lütfunun inanlıya bir armağanıdır. Evet, tam tersine vaat edilen topraklar, Mesih inanlarının her çeşit göksel bereketle bereketlendiğinin anlatıldığı Efesliler mektubuyla paralellik içerisindedir. Bu bereketlere pratik olarak sahip olmanın ve tüm bunlardan yararlanmanın yolu ruhsal mücadeleden ve savaştan geçmektedir. Bu ruhsal bereketlere insan gücüyle, beden yoluyla sahip olmak bütünüyle olanaksızdır. Bu bereketlere bir inanlı ancak ve ancak kutsal ruhun aracılığıyla sahip olabilir. Bunun yolu da inanlının kutsal ruhun boyunduruğunda yaşamasıdır. Yeşu kitabı bir tür haritadır. Bir Mesih inanlısı Tanrı'nın kendisine vermek istediği bereketlere nasıl sahip olabileceğini bu haritaya bakarak ortaya çıkarabilir. Yeşu 1. bölümdeki temel konu Yeşu'nun görevlendirilmesi ve aldığı emirdir. Yeşu kitabının ilk 12 bölümünde vaat edilen topraklara nasıl girildiği anlatılmaktadır. Sonra 13 ile 21. bölümler arasında ülkenin bölündüğünü görüyoruz. Kitap Yeşu'nun kendi halkına verdiği son mesajla son bulur. Yeşu kitabının ana konusu ele geçirmek, sahip olmaktır. Bununla ne söylenmek istediğini 1. bölümde göreceğiz. Birinci bölüm Rabbin Yeşu'ya verdiği kişisel görev ve emirle başlar. Yeşu birinci bölüm birinci ayette Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi diye bir giriş yapar. Birinci bölümün ilk ayetinin ilk sözcüğü ve sözcüğüdür ve bu sözcük Yasanın Tekrarı kitabının son sözünü Yeşu kitabına bağlayan bir bağlaçtır. İnsan konuşma sırasında ve sözünü kullandığı anda sözlerine devam edecektir demektir. Çünkü ve sözcüğü o ana kadar söylenmiş sözleri sonrakilerle birleştirir. Sonraki sözlere bağlayan bir bağlaçtır. Bunu göz önünde bulundurarak Yasanın Tekrarı kitabının 34. bölümünün Yeşu tarafından yazıldığı savını destekleyebiliriz. Yeşu 1. bölüm 2. ayette ise kulum Musa öldü. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin diye yazıyor. Kulum Musa öldü. Daha önce gördüğümüz gibi İsrail oğullarının vaat edilen topraklara Musa'nın önderliğinde girmesinin gerekliliği yoktu. Gerçekten Musa İsrail oğullarını vaat edilen topraklara götüremezdi. Musa yasayı temsil ediyordu ve yasa günahlı olan insanları kurtarabilecek güçte değildir. Şeriat yani ruhsal yasa kurtarıcı değil ama sadece bir açıklayıcı işaret edicidir. Yasa bir günahlı olduğumuzu bizlere gösterir ve açıklar. Hiçbir zaman yasa günahlı insanın kurtarıcısı olmamıştır. Musa peygamber yaşamış olduğu başarısızlıktan dolayı İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götüremezdi. Sorun yasanın kendisinde değil ama tıpkı bizde olduğu gibi sorun Musa'nın kendisindeydi. Yasa bize Tanrı'nın yüceliğinden yoksun düştüğümüzü açıklar. Kulum Musa öldü. Evet, Tanrı'nın bizim için hazırlamış olduğu diyara bizleri sadece kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih yani bizim Yeşu'muz götürebilir. Bu ayet bize vaat edilen toprakların İbranilere verildiğini söyler. İbranilerin bu topraklara sahip oluşu tamamen koşulsuzdur. Tanrı bu toprakları İbrahim'e ve onun soyuna vaat etmişti. Tanrı bu vaadini Yaratılış kitabında defalarca yenilemiştir. Yasanın Tekrarı kitabında da Tanrı bu halk ile Filistin antlaşmasını yapmıştı. Buna göre vaat edilen toprakların milliyeti sonsuza dek İbrahim oğullarının eline verilmişti. Yeşu 1. bölüm 3. ayette Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum diyor Tanrı. Tanrı bu toprakları onlara vermişti. Bu topraklar onların da ama onların bu topraklardan yararlanmaları onların bu topraklara sahip olmalarına bağlıydı. İbrahim oğullarının ayaklarının değdiği her toprak onların olacaktı. Bu benzerlikte Efesliler 1. bölüm 3. ayette bizlerin göklerde her çeşit ruhsal bereketlerle bereketlendiğimiz yazılıdır. Ne var ki kendilerine vaat edilmiş, verilmiş ruhsal bereketlerden yararlanan Mesih inanlarının sayısı oldukça azdır. Yıllar önce Anadolu'dan biri İstanbul'a göç etmişti. İstanbul'a vardıktan hemen sonra bu adam gözden kayboldu. Sonra bir gün adamın amcası ölmüş ve İstanbul'daki bu yeğenine 5 milyon dolar değerinde mal mülk bırakmıştı. Akrabalar hemen İstanbul'a giden bu genci aramaya koyuldular. Son adresinden hareket ederek onu kısa zamanda bulabileceklerini umuyorlardı. En azından onu ucuz otellerden birinde bulabileceklerini umuyorlardı. Ama tüm aramalara rağmen onu bulamadılar. Daha sonra duyuldu ki bu adam bir sabah ucuz bir otelin girişinde soğuktan ölü bulunmuştu. Zavallı adam, milyonlarca dolar değerinde mala mülke sahip olduğu halde birkaç bin lira bulup da ucuz bir otelde bir oda tutamamıştı ve dışarıda soğuktan ölüp gitmişti. Adam kendisinin sahip olduğu şeye sahip çıkmamış, kendisine ait olan şeyi eline geçirememişti. Evet, Tanrı da İsrail topraklarını tümüyle bu halka verdiği halde bu halk hiçbir zaman bu toprakların tamamını ellerine geçirmemiştir. Tam tersine bu toprakların ancak en küçük bir kesimini ellerinde tutabilmişlerdir. Bugün de Mesih inanlarının çoğu aynı bu halk gibidir. Her çeşit bereketlerle bereketlendikleri halde bu bereketlere sahip çıkmadan kapının eşiğinde bu bereketlerden yoksun bir şekilde yaşamaya devam etmektedirler. Bu gerçekten çok acıklı bir tablodur. Yeşu kitabı sahip olduğumuz şeyleri nasıl ele geçireceğimizi bizlere anlatır. Sonuçta ruhsal bir çatışmayla karşı karşıya kalacağımız için Efesliler mektubunun 6. bölümünde Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerektiği bildirilmiştir. Evet, bize karşı savaş açmış olan ruhsal bir düşmanımız var. Efesliler 6. bölüm 12. ayette, çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır diye yazıyor. Evet, bizim düşmanımız bedensel değil ama ruhsal bir düşmandır. Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmamız gerekmekte. Zafer kazanılmak zorundadır. Ne var ki zaferi sizler ve ben değil ama Rab İsa Mesih'in kendisi kazanacaktır. Bizler İbranilerin sahip olduklarına sahip olacağız. Kurtuluşa ve ruhsal bereketlerin mülkiyetine sahibiz. İbrahim ve halkının kazandığı her zafer onlara Tanrı tarafından verilmişti. Eğer sizler ve ben bir zafer kazanacaksak bu zaferi bizim için İsa Mesih kazanacaktır. Bizler bu harikulade bereketlerin mülkiyetine iman yoluyla sahip olacağız. Yeşu 1. bölüm 4. ayette sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat ırmağından bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak diye yazıyor. Tanrı kendi halkına yaklaşık 200 bin kilometre kare büyüklüğünde bir toprak vaat etmiş ama bu halk bu toprakların sadece 20 bin kilometre karesine sahip çıkmıştır. Yani Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu toprakların sadece %10'una sahip çıktılar. Mesih inanları da ne yazık ki kendilerine vaat edilen ruhsal bereketlerin yaklaşık %10'una ancak sahip olabiliyorlar. Yeşu 1. bölüm 5. ayette yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte olduğumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Bizim gibi sıradan bir insan olan Yeşu'nun da cesarete, teşviğe ihtiyacı vardı. Tanrı onu burada çok güzel bir yolla cesaretlendirdi. Ona şöyle dedi, nasıl Musa ile beraber olduğumsa seninle de öyle beraber olacağım. Seni boşa çıkarmam ve seni bırakmam. Yeşu 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Tanrı Yeşu'ya iki kez şöyle dedi. Güçlü ve yürekli ol. Bu sözlerle o Yeşu'ya cesaret veriyordu. Ve Yeşu 1. bölüm 8. ayette ise yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Musa'nın zamandan önce yazılı olarak hiçbir kutsal yazı bulunmuyordu ve Tanrı Musa ile yüz yüze konuşarak iletişim kurdu. Musa Tanrı'dan almış olduğu tüm mesajları güvenilir bir şekilde kayda geçirdi. Böylece Yeşu'nun ve halkının okuyup yararlanabilecekleri kutsal kitabın ilk 5 kitabı tamamlanmış oldu. Bu kitapların içerisinde Tanrı onlara kutsal topraklara girebilmeleri için gerekli tüm bilgileri vermişti. Verilen bu bilgilerden sapmamaları gerekiyordu. Tüm bu bilgiler üzerinde düşünmeli ve kendilerinden istenilenleri yerine getirmeliydiler. Yeşu 1. bölüm 9. ayette ise sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak diye yazıyor. Yeşu bir eline Tanrı sözünü, diğer eline de bir kılıç almalıydı. Atacağı adımları imanla atmalıydı. Burada Tanrı onu bir kez daha cesur ve güçlü olmaya çağırıyordu. Sevgili dostum, Mesih inanlısı olan bizler de Yeşu gibi güçlü ve cesur olmalıyız. Ruhsal mirasımıza iman yoluyla sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki bizler de ruhsal alanda düşman topraklarındayız. Yeşu 1. bölüm 10. ayette bunun üzerine Yeşu halkın görevlilerine şöyle buyurdu. Yeşu yönetimi eline aldı burada. İşi tahminlere bırakmadı ama kendine olan bir güvenle kendinden emin bir şekilde görevini yerine getirmeye başladı. Çünkü böyle yapması yönünde Tanrı tarafından görevlendirilmişti. Tanrı Musa'ya kendisiyle beraber olacağını söylemişti. Musa Midyan diyarında uzun yıllar dinlendikten sonra yeniden Mısır'a döndüğü zaman büyük bir korku içerisindeydi ama Tanrı ona şöyle demişti. Mısır'dan çıkış 4. bölüm 12. ayetti. Şimdi git ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Tanrı'nın yöntemi böyledir sevgili dostum. Yeremya peygamberi de karanlık ve zor bir günde çağırdığında ona şöyle demişti. Yeremya 1. bölüm 19. ayetti. Sana savaş açacak ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim, böyle diyor Rab. Bizler İbraniler 13. bölüm 6. ayette söylenen şu sözlere ortak olmalıyız. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Davut peygamber İbraniler mektubunda alıntısı yapılan bu sözleri ilk olarak 118. mezmur 6. ayette söylediği zaman düşüncelerini ve yüreğini görünen şeylerden görünmeyene çevirmişti. Yani Davut her şeyiyle yaşayan ve gerçek Tanrı'yla haşır neşir olmuştu. Kendisiyle Rab arasında olan bağın farkına varmış ve 118. mezmur 6. ayette şöyle demişti. Rab benden yana korkmam. İnsan bana ne yapabilir? O Rab'bin kendisini kurtarmaya gücü olduğunu biliyordu ve bundan tamamen emindi. Yeşu Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı onu cesaretlendirmiş ve ona adım atmasını söylemişti. Tanrı sözü Yeşu'nun yetki kaynağı olacaktı. Bu sözler onun ağzından eksik olmayacaktı. Bu sözleri sürekli derinden düşünecekti. Rab'bin sözünde yazılı olanlara göre hareket edecekti. İşte bütün bunlar gerçek imanın formülüdür diyebiliriz. Yeşu 1. bölüm 11. ayette ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin. Kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için 3 gün sonra Şeria ırmağını geçeceksiniz. Vaat edilen toprakların Musa'nın halkına ait olacağı hiçbir koşula bağlı olmamakla birlikte bu halkın bu topraklara sahip olması bazı koşullara bağlıydı. Yeşu kitabının kilit sözcüğü zafer sözcüğü değildir. Çünkü zaferi kazanan Rabbin kendisidir. Buradaki kilit sözcük elde etmek, ele geçirmektir. İbranilerin kendilerine vaat edilen bu toprakları ellerine geçirmeleri gerekiyordu. Aradan çok geçmeden İbraniler bu topraklara girecekler, yemeleri için kendilerine gökten verilen manna yiyeceği son bulacak ve yeniden toprakta yetiştirilen ürünleri yemeye başlayacaklardı. Bu ürünleri kendileri yetiştirmediği için düşmanın elinden kapacaklardı. Hatırlarsanız İbraniler çöldeyken her gün gökten gelen manı toplayıp yerlerdi. Man dayanıklı bir yiyecek değildi. Yeterinden fazlası toplandığında bir sonraki gün artık yenemeyecek ölçüde bozulurdu. İbraniler manı her sabah toplamalıydılar. İşte Efesliler 5. bölüm 18. ayette ruhla dolmamız gerektiği bu gerekçeyle söylenmiştir. Ruh ile dolmak sadece bir defaya özgü bir şey değildir. Nasıl ki arabanızla benzinciye gittiğinizde benzinciye depoyu ağzına kadar doldurup kapağı mühürlemesini söylemiyorsanız bizler de kutsal ruhla bir kere dolduğumuzda bu bize yaşam boyu yeter diyerek kutsal ruha kapıyı kapayamayız. Çünkü arabanın benzini siz arabayı sürdükçe azalıp bittiği gibi bizler de iman yoluyla yürüdükçe kutsal ruhun doluluğundan bir şeyler yitiriyoruz. Kutsal ruhla dolmak demek kendimizi, hayatımızı kutsal ruhun denetimine vermek demektir. Yani kutsal ruhun denetiminde yaşamak demektir. Sevgili dostum, eğer Rab ile yürüyüp onun için yaşayacaksan o zaman Tanrı'nın kutsal ruhunun doluluğuna her gün ihtiyacın var demektir. Fiziksel bedenlerimizi günde nasıl ki en az 3 öğün yemekle doyuruyorsak, ruhsal bedenlerimizi de günde 3 öğün ruhsal yiyecekle doyurabilmeliyiz. Bunun için gerekli olan tek şey kutsal ruhla sürekli olarak dolmak ve yine dolmaktır. Ona bakmak ve ona güvenmektir. Yeşu 1. bölüm 12. ayette Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarına ve Maneşya oymağının yarısına da şöyle dedi. Burada söz edilen bu 2,5 oymak yerleşmek için Erden ırmağının öte yakasına geçmemiştir. Onlar Erden nehrinin doğu yakasına geldiklerinde Musa halen sağdı ve hatırlarsanız Musa'da Sayılar 32. bölüm 1 ila 5. ayette yer alan şu ricalarda bulunmuşlardı. Çok sayıda hayvanı olan Rubenlerle Gadlılar, Yazer ve Gilad topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kahin Elezar'a ve topluluğun önderlerine giderek Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divan, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elala, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler. Kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki Şeria ırmağının karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım. Evet, bu 2,5 oymağın ricası buydu. Bizi Erden'den geçirmeyin. Oysa Erden nehrinin yanlış tarafına yerleşmek istiyorlardı. Yeşu 1. bölüm 13 ve 15. ayetler arasında Rabbin kulu Musa'nın Tanrınız Rab bu ülkeyi size verip sizi rahata erdirecek dediğini anımsayın. Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız Şeria ırmağının doğusunda Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın. Ama sizler, bütün yiğit savaşçılar silahlı olarak kardeşlerinizden önce ırmağa geçip onlara yardım edin. Rab sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirecek. Onlar Tanrınız Rabbin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra siz de mülk edindiğiniz topraklara, Rabbin kulu Musa'nın Şeria ırmağının doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin. Yeşu burada onlara Musa'nın onlara nehrin doğusunda yaşama iznini onların diğer kardeşlerine yardım etmeleri koşuluyla verdiğini anımsatıyordu. Yani İsraillerin diğer oymakları Erden nehrinin batı yakasına geçip burada bulunan toprakları ellerine geçirinceye kadar bu iki ve yarım oymak onlara askeri açıdan destekte bulunacaklardı. Bunu severek yapmayı kabul ettiler. Yeşu 1. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında önderler Yeşu'ya bize ne buyurdunsa yapacağız diye karşılık verdiler. Bizi nereye gönderirsen gideceğiz. Rab seninle de birlikte olsun. Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip baş kaldıran ölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki sen güçlü ve yürekli ol. Belki şöyle bir soru sorulabilir. Peki Erden Nehri'nin doğu yakasında yerleşmenin nesi yanlış? Nehri geçmek çok mu gerekli? Erden Nehri'nin doğusunda kalan yerlerde vaat edilen toprakların bir parçası değil mi? Bu tür sorularla sıkça karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle bu sorulara sağlıklı bir yanıt verebilmek için kutsal yazılardaki Erden Nehri'nin geçiş konusunun anlatıldığı sayfaları iyice incelememiz gerekir ki biz de zaten bunu yapacağız. Erden Nehri'ni geçmekte İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişinin bir sembolü yani simgesiydi. Öte yandan bu nehre geçiş hiçbir anlamda bizim fiziksel ölümümüzün bir simgesi değildir. Çoğu zaman Batı kiliselerinde şu eski ilahi söylenir. Erden Nehri'nin fırtınalı yataklarında duruyor bakıyorum. Önce şunu söyleyelim, Erden Nehri hiç de öyle fırtınalı, coşkun bir nehir değildir. Hem de sizler ve ben o fırtınalı yataklarda durmuyoruz. O çarmıha çivilenip orada asılı kalarak günahın üzerine gelen yargı fırtınalarının hepsine göğüs geren tek kişi İsa Mesih'in kendisiydi. Bu fırtınalar ona çarptığında aynı zamanda bizlere de çarpmış oluyordu. Erden Nehri bize kutsallaştırılma konusunu çağrıştırır. İsa Mesih'in ölümü bizim kutsal olmamız içindi. Hakimler kitabında bu iki ve yarım oymağın Erden'in doğusunda kalmakla büyük bir hata yaptığını göreceğiz. Bu doğrultuda yine Mesih Celile denizini geçip Gerasenler bölgesine geldiğinde orada domuz yetiştiriciliği yapan Yahudilerle karşılaşmıştı. Bu insanlar işte ta başta Erden Nehri'nin yanlış tarafında yerleşmekle büyük yanlış yapmışlardı. Bunun gibi birçok Mesih inanlısı da ruhsal anlamda domuz yetiştiriciliği ile uğraşmakta ve darmadağın yaşamaktadır. Bunların da Rab tarafından onun ölümü ve ölümden dirilişiyle sağlanmış olan huzur ve rahata girmeleri gerekmektedir.